Ayrım 29, Sicilyalı Mario Puzo, sayfa 295. Silvio Ferro karısını ve çocuklarını bulana kadar makineli tüfekler susmuştu. Ailesinden kimse yaralanmamıştı ve yerden kalkıyorlardı. Onları tekrar yere yatırarak 15 dakika daha yüzü koyun yerde kalmalarını sağladı. Bir adamın Carabinieri kışlasından yardım getirmek için Piani dei Greci'ye doğru atla gittiğini gördüğünde saldırının bittiğini anladı ve yerden kalktı. Çünkü adam vurulmamıştı. Köylüler Portella della Ginestra'nın tepesindeki düzlükten geriye dağın eteklerine doğru akıyorlardı. Diğer yanda toprağa düşmüş ölüler, yaralılar ve üzerlerine eğilmiş ağlayan yakınları vardı. Sabahleyin taşınan mağrur bayraklar tozun içine yayılmışlardı. Parlak yeşil, kırmızı ve koyu altın renkleri öğleden sonra güneşinde şaşırtıcı şekilde parlıyordu. Silvio Ferra ailesini yaralılara yardım için bıraktı. Kaçan adamların bazılarını durdurarak sedye taşımalarını sağlarken dehşet içinde bazı ölülerin çocuklar ve kadınlar olduğunu gördü. Gözleri dolmuştu. Politik eyleme inanan bütün hocaları hatalıydı. Oylar Sicilya'yı asla değiştirmeyecekti. Hepsi budalalıktı. Haklarını almak için öldürmeleri gerekiyordu. Pişotta'nın başındaki Giuliano'ya haberleri getiren Hector Adonis olmuştu. Giuliano hemen dağdaki karargaha döndü. Montelepre'nin üstündeki kayalıkta Passatempo ve Terranova'yı çağırdı. ''Konuşmadan önce sizi uyarmama izin verin.'' diye başladı Giuliano. ''Ne kadar sürerse sürsün sorumlusu bulunacaktır ve bu ne kadar sürerse ceza da o kadar ağır olacaktır.'' Eğer dürüst bir hataysa şimdi itiraf edin ve size söz veriyorum cezası ölüm olmayacak. Passatempo ve Terranova Giuliano'yu hiç bu kadar öfkeli görmemişlerdi. Dimdik durdular. Giuliano onları sorgularken kıpırdamaya cesaret edemiyorlardı. Silahlarının kalabalığının başlarının üstünden ateşlendiğine yemin ettiler ve silahlarını susturduktan sonra da insanların vurulduğunu gördüklerini söylediler. Giuliano takımdaki diğer adamları ve makineli tüfeği kullananları da sorguladı. Parçaları bir araya getirdi. Terranova'nın makinelisi 5, Passatempo'nunki yaklaşık 10 dakika ateşlenmişti. Silahları kullananlar kalabalığın başlarının üzerinden ateş ettiklerine yemin ediyorlardı. Hiçbir hata yapmış olabileceklerini ya da bir şekilde silahların açılarını düşürmüş olabileceklerini kabul etmedi. Onları gönderdikten sonra Giuliano tek başına oturdu. Kanun kaçağı olarak dağlara çıktığı günden bu yana ilk kez dayanılmaz bir utanç duyuyordu. Bugüne kadar asla yoksullara zarar vermemesiyle övünmüştü. Gurur artık gerçek değildi, onları katletmişti. Kalbinin derinliklerinde artık kendini bir kahraman olarak göremezdi. Bütün olasılıkları gözden geçirmeye başladı. Hata yapılmış olabilirdi. Çetesi lupa ara kullanmak da iyiydi. Fakat ağır makineli silahları çok kullanmazlardı. Aşağı doğru ateş ederken açıyı yanlış hesaplamak mümkündü. Terranova ya da Passatempo'nun ona oyun oynadığına inanamazdı. Fakat yine de her zaman birinin ya da ikisinin birden bir katliam için rüşvet alma ihtimalleri vardı. Ayrıca haberleri aldığı anda aklına pusu kurmuş üçüncü bir grubun daha olabileceği gelmişti. Fakat eğer kasıtlı olsaydı daha fazla insan vurulabilirdi ve tabii ki çok daha kötü bir katliam olurdu. Ya da diye düşündü Giuliano, kıyımın amacı Giuliano'nun adını lekelemek olabilirdi. Ve Portella della Ginestra'ya saldırmak kimin fikriydi? Tesadüf kandırılmayı zorlaştıracak kadar fazlaydı. Kaçınılmaz ve aşağılayıcı sonuç Don Croce tarafından kurnazca hazırlanmıştı. 21. Bölüm. Portella della Ginestra'daki katliam bütün İtalya'yı şoka uğratmıştı. Gazeteler suçsuz insanların, kadınların, çocukların katledilmesini göz kamaştırıcı şekilde manşetlere taşımıştı. 15 ölü, 50'nin üstünde yaralı vardı. Önce kıyımı mafyanın yaptığına dair spekülasyonlar çıktı ve gerçekten Silvio Ferra eylemi Don Croce'nin hazırladığını belirten konuşmalar yapmıştı. Fakat Don buna hazırlıklıydı. Sulh yargıçlarının önünde Passatempo ve Terranova'yı pusu hazırlarken gördüklerine yemin edecek tanıklar vardı. Sicilya halkı Giuliano'nun bu korkunç suçlamayı gazetelere yazdığı ünlü mektuplarıyla niçin inkar etmediğini merak ediyordu. Alışılmadık şekilde sessizdi. Ulusal seçimlerden iki hafta önce Silvio Ferra bisikletle San Giuseppe Jato'dan Piani dei Greci kasabasına gitmek üzere yola çıkmıştı. Jato nehri boyunca ve dağların eteklerinde gidiyordu. Yolda ona durması için bağıran iki adam gördü fakat o bisikleti daha hızlı sürdü. Arkasına baktığında iki adamın sabırla arkasından yürüdüğünü gördü. Fakat kısa sürede onları geride bırakarak arayı açtı. Piani dei Greci köyüne varana kadar bir daha görünmediler. Ferra sonraki 3 saatini Sosyalist Halk Evi'nde çevre bölgelerin diğer parti liderleriyle geçirdi. İşlerini bitirdiklerinde alacakaranlıktı ve karanlıktan önce eve dönmek için sabırsızlanıyordu. Tanıdığı köylüleri neşeyle selamlayarak bisikletini merkez meydana doğru sürdü. Aniden 4 adam etrafını sardı. Silvio Ferra birinin Montelebre mafya şefi olduğunu fark etti ve bir rahatlama hissetti. Quintana'yı çocukluğundan tanıyordu ve Ferra Sicilya'nın bu köşesinde mafyanın Giuliano'yu kızdırmamak ya da yoksulları aşağılama konusundaki kurallarını bozmamak için çok dikkatli olduğunu biliyordu. Ve bu yüzden Quintana'yı gülümseyerek selamladı ve "Evden çok uzaklaşmışsın" dedi. Quintana, "Selam arkadaşım, seninle biraz yürüyeceğiz. Telaşlanma, zarar gelmeyecek. Sadece mantıklı davranmanı sağlamak için seni ikna etmek istiyoruz" dedi. "Burada konuşalım" dedi Silvio Ferra. İlk kez heyecanlanmıştı. Savaş meydanlarındakine benzer yönetmeyi bildiği bir korkuydu. Ve şimdi budalaca bir şey yapmaktan kendini alıkoyuyordu. Adamlardan ikisi yaklaştılar ve kollarından yakaladılar. Bisikleti meydan boyunca yavaşça ittiler. Bisiklet kendi kendine gitti ve yana devrildi. Ferra evlerinin önünde oturan köy halkının neler olduğunu fark ettiklerini gördü. Elbette ki yardımına gelirlerdi. Fakat Portella della Ginestra'daki kıyım terörün genel saltanatı ruhlarını bozmuştu. Hiçbiri karşı çıkmadı. Silvio Ferra topuklarıyla toprağı dürttü ve halk evinin bulunduğu tarafa doğru dönmek istedi. Bu uzaklıktan bile bazı parti arkadaşlarını görebiliyordu. Onlar başının belada olduğunu göremiyorlar mıydı? Fakat kimse ışıktan ayrılmıyordu. "Yardım edin!" diye bağırdı. Kimse yerinden kımıldamadı. Silvio onlar adına utandı. Quintana kabaca öne doğru iterek "Aptallaşma" dedi. "Yalnızca konuşacağız. Şimdi şamata yapmadan bizimle gel. Arkadaşlarının da canını yaktırma." Neredeyse karanlık basmak üzereydi. Gökyüzünde ay çıkmıştı bile. Bir tüfeğin sırtına dayandığını hissetti. İsterlerse onu meydanda da öldürebileceklerini biliyordu. Ve ona yardım etmeye kalkan arkadaşlarını da. Quintana ile köyün sonuna doğru yürümeye başladı. Onu öldürmek istemiyor olabilecekleri ihtimali vardı. Tanık çok fazlaydı ve bazıları kesinlikle Quintana'yı tanımıştı. Eğer şimdi mücadele ederse panik yapıp silahlarını ateşleyebilirlerdi. Bekleyip dinlemek daha iyiydi. Quintana onunla mantıklı bir sesle konuştu. "Bütün komünist budalalıklarına son vermeni istiyoruz. Ginestra olayının arkasından bizleri suçlayarak mafyaya saldırmanı affettik. Fakat sabrımız taşmak üzere. Yaptıklarının akıllıca olduğunu mu düşünüyorsun? Eğer böyle devam edersen çocuğunu babasız bırakacaksın." Bu arada köyün dışına çıkmışlar ve Monte Cumeta'ya çıkan kayalık yola girmişlerdi. Silvio Ferra umutsuzca arkaya baktı fakat izleyen kimse yoktu. Quintana'ya politika gibi basit bir nedenle "Bir babayı öldürebilir misiniz?" dedi. Quintana kabaca güldü. "Bir adamı ayakkabıma tükürdüğü için öldürdüm" dedi. Kollarını tutan adamlar çekildiler ve o anda Silvio Ferra kaderini anladı. Hızla döndü ve ay ışığının aydınlattığı kayalık yoldan aşağıya doğru koşmaya başladı. Köylüler tüfek ateşini duydular ve Sosyalist Parti liderlerinden biri Carabinieri'ye gitti. Ertesi sabah Silvio Ferra'nın cesedi bir dağ yarığına atılmış şekilde bulundu. Polis köylüleri sorguladığında kimse neler olduğunu anlatmadı, kimse dört adamdan söz etmedi, kimse Guido Quintana'yı gördüğünü belirtmedi. Asi olabilirlerdi fakat Sicilyalıydılar ve Omerta yasasını bozamazlardı. Fakat birileri Giuliano'nun çetesinden birini gördüklerini söylediler. Birçok şey Hristiyan demokratların kazanması için bir araya gelmişti. Don Croce ve arkadaşları işlerini iyi yapmışlardı. Portella della Ginestra katliamı bütün İtalya'yı şok etmişti. Fakat Sicilyalılar için daha fazlasını yapmış, onları ciddi olarak sarsmıştı. Katolik kilise İsa'nın bayrağı altında seçim propagandası yapmış, hayırseverlik konusunda çok dikkatli olmuştu. Silvio Ferra'nın öldürülmesi son darbeyi vurmuştu. Hristiyan Demokrat Parti Sicilya'da 1948'de ezici bir zafer kazandı ve bütün İtalya'yı taşıdı. Don Croce Sicilya'nın efendisiydi. Katolik kilise ulusal din olabilirdi ve diğer bütün ihtimaller de iyiydi. Bakan Trezza birkaç yılda değil ama çok da geç olmadan bir gün İtalya'nın başbakanı olabilirdi. Sonunda Pişotta haklı çıktı. Don Croce Hector Adonis aracılığıyla mesaj göndererek Hristiyan Demokrat Parti'nin Portella della Ginestra'daki katliam nedeniyle Giuliano ve adamları için af çıkartamayacağını bildirdi. Çok büyük bir skandal olurdu. Politik olarak yapılan suçlamalar yeniden parlardı. Gazeteler çılgınca hareket eder ve bütün İtalya'da şiddetli grevler olurdu. Don Croce, Bakan Trezza'nın kollarının bağlı olduğunu, masum kadınların ve çocukların katledildiğini düşünen Palermo Kardinali'nin de yardım edemeyeceğini söyledi. Fakat kendisi af için çalışmayı sürdürecekti. Bununla birlikte Giuliano'ya, Brezilya ya da Birleşik Devletler'e göç ederse daha iyi olacağını söyledi. Bu konudaki çabasında Don Croce ona her şekilde yardım edecekti. Giuliano'nun bu ihanete karşı bir heyecan göstermemesine adamları şaşırmıştı. Normal bir seyirmiş gibi kabul etmişti. Adamlarını dağların daha içlerine çekti ve şeflerine kamplarını kendisininkine yakın kurmalarını söyledi. Böylece hepsini kısa sürede toplayabilecekti. Günler geçtikçe daha fazla içine kapanmış, kendi özel dünyasına daha çok gömülmüş görünüyordu. Şefleri sabırsızca emirlerini beklerken haftalar geçti. Bir sabah dağların derinliklerinde kendi kendine korumasız dolaştı. Karanlıkta döndü ve kamp ateşlerinin ışığında durdu. "Aspano," dedi. "Bütün şefleri çağır." Prens Orlando binlerce yıldır Sicilya'yı İtalya'nın ekmek sepeti yapan her şeyi, limon, portakal, tahıl, bambu, zeytin ağaçları, şarap için üzüm, domates, yeşil biber, kafa kadar iri en koyu mora sahip patlıcanlar arazisinde yetiştiriyordu ve üzerinde de çok büyük bir malikanesi vardı. Bu toprakların bir kısmı yarı yarıya anlaşmasıyla köylülere kiralanmıştı. Fakat Prens Orlando birçok arazi sahibi gibi kaymaklı kısmını alıyordu. Kullanılan makineler için aldığı kira, ekilen tohumlar ve nakliye hepsinden kar sağlıyordu. Köylüler alın terleriyle yetiştirdikleri ürünlerin %25'ini alabilirlerse şanslıydılar. Yine de günlük olarak kendilerini kiralamak zorunda kalan ve açlık ücretleri alan kişilere göre çok zengin sayılırlardı. Topraklar zengindi fakat ne yazık ki asiller arazilerinin büyük bölümünü ekmeden bırakarak ziyan ederlerdi. 1860'lar kadar eskilerde Büyük Garibaldi köylülere kendi topraklarını alacakları sözünü vermişti. Şimdi bile Prens Orlando yüz binlerce dönüm araziyi ekmeden bırakıyordu. Ve diğer asiller de topraklarını nakit rezervi olarak kullanıyorlar, budalalıkları yüzünden bazı kısımlarını satıyorlardı. Son seçimlerde Hristiyan Demokrat Parti dahil bütün partiler toprak reformu yasasını kesin olarak uygulayacakları sözünü vermişlerdi. Bu yasalar köylü çiftçilerin büyük malikanelerin ekilmemiş toprakları üzerinde çok düşük meblağlar karşılığında hak iddia edebileceğini ifade ediyordu. Fakat bu yasalar her zaman asillerin topraklar üzerinde hak iddia etmeye cesaret edenlerin gözlerini korkutmak amacıyla mafya şeflerini kiralamaları yüzünden engellenirdi. Yasal olarak toplandıkları hak iddia etme gününde bir mafya şefi malikanenin sınırları üzerinde aşağı yukarı atını sürer ve hiçbir köylü talepte bulunmaya cesaret edemezdi. Bunu yapmayı seçen az sayıda kişi her zaman şaşmaz şekilde ailesinin diğer erkek üyeleriyle birlikte ölüm listesine alınırdı. Bu yüzyıllardır sürüyordu ve her Sicilyalı kuralı bilirdi. Eğer bir malikane bir mafya şefinin korumasına sahip olursa oradan toprak talep edilmezdi. Roma yüzlerce yasa geçirse de bu yasaların bir anlamı yoktu. Don Croce bunu bakan Trezza'ya gafil bir anında söylemişti. Yasalarınız bize karşı ne yapabilir? Seçimlerden kısa süre sonra Prens Orlorto'nun topraklarının ekilmemiş kısımları için hak talep etme günü gelmişti. 400 bin dönümün tamamı bıyık altından gülen hükümet görevlileri tarafından belirlenmişti. Gün geldiğinde Prens Orlorto'nun sarayının kapısının dışında neredeyse 5000 köylü toplandı. Hükümet görevlileri masa, iskemle ve diğer resmi cihazların konduğu kocaman bir çadırda gelecek hak taleplerini resmi olarak kaydetmek üzere bekliyordu. Köylülerin bazıları Montelebre kasabasındandı. Prens Orlorto Don Croce'nin tavsiyesini izleyerek Gabellotti'si için 6 mafya şefi kiralamıştı. Ve bu parlak sabahta dumanlı Sicilya güneşi onları terletirken 6 mafya şefi atlarını Prens Orlorto'nun malikanesinin duvarları boyunca sürdüler. Toplanmış köylüler İsa'dan yaşlı zeytin ağaçlarının altında bütün Sicilya'da vahşilikleriyle ünlü bu 6 adamı izliyordu. Sanki bir mucize umuyorlarmış gibi beklediler. İleri doğru hareket etmeye korkuyorlardı. Fakat bu mucize yasanın gücü olamazdı. Bakan Trezza Mareşallo'ya doğrudan talimat göndererek Carabinieri'nin kışlada kalmasını istemişti. O gün bütün Palermo bölgesinde resmi polis üniformalı tek bir kişi bile yoktu. Kalabalık Prens Orlorto'nun malikanesinin duvarlarının dışında bekliyordu. 6 mafya şefi yüzleri duygularını açığa vurmadan silahları kılıflarında, lupara omuzlarındaki kayışlarda asılı, bellerine sokulu tabancalar ceketleri tarafından saklanmış bir şekilde atlarını metronom gibi sürekli bir aşağı bir yukarı sürüyordu. Kalabalığa doğru bir tehdit işareti göstermediler. Aslında onları yok sayıyorlar, basitçe sessizlik içinde ileri geri gidip geliyorlardı. Köylüler atlar yorulacak ya da koruyucu ejderhaları uzağa götürecekmiş gibi beklemek üzere yiyecek torbalarını açıp şarap şişelerinin mantarlarını çıkardılar. Çoğu erkekti, yalnızca birkaç kadın vardı. Aralarında annesi ve babası ile birlikte Justina adlı bir kız da bulunuyordu. Silvio Ferra'nın öldürülmesine karşı meydan okumaya gelmişlerdi. Fakat onlardan biri de yavaşça hareket eden atların hattını geçmeye, toprak üzerinde yasayla verilen haklarını istemeye cesaret edememişti. Onları sınırlayan yalnızca korku değildi. Biniciler saygıdeğer adamlardı. Gerçekte yaşadıkları kasabaların yasa koyucuları onlardı. Mafya mensupları Roma'daki hükümetten daha etkili çalışan kendi gölge hükümetlerini kurmuşlardı. Bir soyguncu ya da sığır hırsızı bir köylünün sığırını ya da koyununu mu çaldı? Eğer kurban olayı Carabinieri'ye bildirirse asla malını geri alamazdı. Fakat eğer mafya şeflerini görmeye gider ve %20 ücret öderse kayıplar bulunur ve bir daha olmayacağının garantisi verilirdi. Eğer sinirli bir kabadayı masum bir işçiyi bir kadeh şarap yüzünden öldürürse, hükümet yalancı tanıklar ve omerta yasası yüzünden ender olarak mahkum ederdi. Fakat kurbanın ailesi, bu 6 saygıdeğer adamdan birine giderse intikam ve adalet yerine gelebilirdi. Yoksul semtlerdeki kronik küçük hırsızlar infaz edilir, kan davaları onurlu şekilde halledilir, tarla sınırları ile ilgili kavgalar avukat masrafı olmadan çözüme kavuşurdu. Bu 6 adam görüşleri temyiz edilemeyen ve görmezden gelinemeyen hakimlerdi. Verdikleri cezalar sertti ve kaçmanın göçmek dışında bir yolu yoktu. Bu 6 adam Sicilya'da İtalyan başbakanından bile daha güçlüydü. Ve bu yüzden kalabalık Prens Orlorto'nun duvarlarının dışında bekliyordu. 29. Ayrımın sonu. Sayfa 305.